Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile birlikteyiz. Bugün öyle bir seyahat yapacağız ki aslında insanla seyahat edenleri anlatacağız ve bize aitmiş ya da bir coğrafyaya aitmiş gibi zannettiğimiz ve şu anda tadına bayılarak yediklerimizin aslında belki de bize ait olmadığını görürüz. Bir kere şunu soracağım. Şöyle bir beslenme anlayışı zaman zaman ortaya çıkıyor. Diyorlar ki sen mevsiminde olmayan hiçbir şeyi yeme. Ama sen senin toprağında yetişmeyen hiçbir şeyi de yeme.
Evet, bunu ben bir kere bizim çocukluğumuzda annem mali durumumuz iyi olduğu halde turfanda demeyeceğim çünkü turfandanın başka manası var. Şimdi farklı manada kullanılıyor. Sera meyvelerini ve sebzelerini almazdı. Mesela derdi ki evladım kışın ıspanak yenir, lahana yenir, pırasa yenir derdi. Yazın da patlıcan kabak yenir derdi. Kışın patlıcan kabak yenmez derdi. Kışın portakal,
elma. Bu eski insanların
elma,
bir alışkanlığı ama değil mi?
O bir de annem şöyle düşünürdü. Yani mevsiminde çıkan meyve normal bir gidiştir. Mevsiminde olmayan bir meyve anormal bir şeydir. Biz onu niye yiyelim? İkincisi bu sizin dediğiniz. Yani karnabahar varken biz brokoli niye yiyelim? Karnabahar bizim memleketimizin sebzesi. Brokoli bize başka yerden geldi. Hoş şimdi artık Türkiye'nin de sebzesi oldu ama bunu da mütehassıslar söylüyor. Hı hı. Sizin bünyenizin, İhtiyacı. Yaratılışınızın ihtiyacı sizin topraklarınıza verilmiştir. Hı hı. Yani Arap için hurma mühimdir. Anadolu halkı için o kadar olmayabilir. Hı. Ama orası için çok, çünkü onun yaratılışıyla onun bir bağı vardır.
Bir de onun hem yaratılış hem de diğer sebze meyvelerle de bir ilişkisi var. Belki başka sebze meyvelerde bulamadığını ondan alıyor. Ama bizim oradaki vitamini, minerali, evet, alabileceğimiz başka sebze
olabiliyor
meyveler
onun
var.
Olabiliyor. Onun için
ama çok lezzetli bu arada. Çok seviyoruz, o ayrı.
Onda şüphe yok ama şunu söylenen sözün de ben de mütehassıs olmamakla beraber doğru olduğu kanaatini taşıyorum.
Peki şimdi biz bazı sebze ve meyveleri pazara çıkıyoruz.
Evet.
Filimizi dolduruyoruz. Evet. Allah ne verdiyse bütçemize göre, ihtiyacımıza, damak zevkimize göre. Öyle sebzeler, meyveler var ki hayatımızın vazgeçilmezi olmuş. Mesela bir Alman'ı patatessiz, evet, bir Avrupalı'nın herhangi birisini lahanasız.
Evet.
Bir Türk'ü yine patatessiz, ekmeksiz,
evet,
düşünemeyiz. Ama bunların büyük bir kısmı aslında tıpkı insanların
bir
göç
Çinli,
etmesi,
pirinçsiz.
Bir Karadenizli mısırsız,
düşünemeyiz.
Ama tıpkı insan gibi aslında sebzeler, meyveler de göç etmiş, hareket etmiş. İnsanın hareketiyle beraber onlar da farklı coğrafyaya gitmişler. Bazılarını çok sevmiş, çok yeşermiş, çok çeşitlenmişler. Kimi yerde olmamışlar, tutunamamışlar. Bugün biraz bu seyahatten konuşalım.
Evet, söylediğiniz gibi madem ki insan hiçbir yerde kazık çakmıyor,
kalıcı
dünyayı
değil,
geziyor, kalıcı değil. Dünyada zaten kalıcı değil. Dünyada kalıcı olmadığı gibi doğup büyüdüğü yerde de, evet, tarihte belki bu az olmuş ama aslında belki de hiç az olmamış. Çünkü ya tabii felaketler ya arizi felaketler, yani işgal, harp gibi sebeplerle pek çok insan bulunduğu yeri terk etmiş. Bazısı hiçbir felaket olmadan sırf merakından dolayı acaba daha iyi bir yer bulur muyum diye gitmiş. Bazısı
ya da orada ne var duygusu.
Evet, ne var duygusuyla gitmiş ve böylece insanlar yer değiştirmiş. İnsan nüfusunun muazzam bir seyyaliyeti, akışkanlığı var. Şimdi insan giderken yalnız gitmiyor ki. Elbette ki beraberinde bir şeyler götürüyor. En başta zaruri eşyasını götürüyor. Çünkü o zaman toprak mülkiyeti şimdiki kadar ehemmiyetli değil. İnsanlar menkul malları seviyorlar. Çok da belki akıllıca. Yani
taşınabilir.
Yani hayvan başta olmak üzere taşınabilir. Şimdi giderken ekip biçtiği meyvanın, sebzenin tohumunu da götürüyor. Hı-hı. Çünkü alıştığı yiyecek içeceği orada da bulmak umuduyla.
Ya da ticaretini yapıyor bunun ve gittiği yerde onu da yetiştirecek,
tabii onu da
satacak.
Çünkü insanların bir kısmı hayvancılıkta, bir kısmı ziraatla yaşamış asırlar boyu, bir kısmı her ikisini de yapmış. Hem toprağını ekmiş, yiyeceği kadar, hatta artanı satmış, hem hayvancılık yapmış. İkisi bir arada olmuş. Ama tek tek ikisini yapan da var. Yani ziraatla meşgul olup hayvancılık yapmayan var. Hayvancılıkla meşgul olup ziraat yapmayan var. Balıkçılıkla meşgul olup ziraat yapmayan var. Her ikisini yapan da var. Şimdi gittikleri yere bunları götürmüş ve dolayısıyla sebzeler, meyveler, nebatat, bitkiler dünyanın her tarafına yayılmış. Burada tabii bu sefer orijin, menşe meselesi ortaya çıkıyor. Bu bitkinin, bu nebatın, bu meyvanın, bu sebzenin orijini neresi? Bunu tespit etmek her zaman kolay olmuyor. Çünkü o kadar eski bir tarihe tarihleniyor ki bazılarını biliyoruz. Yani yakın tarih. Yakın tarihten kastım gene 400-500 senelik tarihi biz yakın diyoruz. Dünya tarihinde bazen 20 sene, 50 sene uzak bir tarihtir. Bazen 500-600 sene yakın bir tarihtir. Şimdi insanlar gittikleri yere dediğim gibi sebze meyvelerini götürmüşler. Orada onları ekmişler. Alıştıkları gıdaya devam etmeye çalışmışlar. Bazılarını yetiştirememişler. Çünkü buna imkanları olmamış. Hı hı. Çünkü her gittiği yerin bitki örtüsü, toprağı, suyu, havası buna uymamış. Çok enteresandır. Ben bunun tecrübelerini yapanları görürdüm. Mesela bir meyve ağacını bir yere dikiyorlar. Toprağa çok benziyor, havası çok benziyor fakat hiç olmuyor.
Mesela beni çok şaşırtır. Malatya kayısısı, evet. Iğdır kayısısı. Evet. Değil mi? Ne kadar, evet, aslında bakıyorsunuz Kars buz gibi. Evet. Iğdır ne kadar farklı. Orada kayısı yer. Yetişiyor. Kayısı yetişiyor.
Enteresan bir yer. Yani bu tabii tabiatın, iklimin, mevsimin, mevsimlerin yani geçişlerinin, toprağın, suların hepsinin hususiyeti var. Hı-hı. Yani bu hiç sizin aklınıza gelmeyecek bir parametre. O sebzenin yetişmesinde menfi veya müsbet bir rol oynuyor.
Şimdi biraz yolculuklarından bahsedelim. Mesela şimdi bezelye desek bizim insanımız için bildiğimiz, bazılarının sevdiği, bazılarının sevmediği ama pazarda artık hep gördüğümüz, evet, bir sebze. Bazı ülkeler için bezelye kabuğuyla beraber pişirilen, bazıları için tanelerin pişirildiği bir sebze. Ama bezelye aynı zamanda yeryüzünün
en eski sebzesi. Öyle derler, evet, en eski sebze derler. Pratiktir. Daha önce hayvanların yemesi için kullanılmış.
Orta Asya'da üretilmeye
başlamış. Orta Asya, evet. Mekanı Orta Asya. Fakat daha sonra insanlar da bunu keşfetmişler ve yemişler. Bezelye diğer bitkilere göre biraz daha dayanıklı kabuklu olduğu için. Sizin dediğiniz gibi bazı yerlerde kabuğuyla pişirirler. Kabuğun içine atarlar. Hı-hı. O da ayrı bir lezzet verir. Bezelyenin çorbası, ezmesi, çok çeşitli şeysi var. Ve çocuklar çok severler bezelyeyi. Farklı kombinasyonlarla, havuçla, evet, patatese farklı yemekleri yapılabildiği için tutulmuş bir sebzedir. Şimdi çok rağbette değil eskisi kadar.
Çok da sevilmiyor. Çok sevilmiyor,
çok yenmiyor.
Garnitüre döndü,
evet, bezelye.
Şimdi Anadolu deyince Anadolu topraklarının, bir önce kendi toprağımızdan başlayalım. Sonra özellikle Amerika'ya değineceğim. Çünkü bazı sebze ve meyveler Kristof Kolomb olmasaydı ne yapardık eyvah dedirtecek kadar bilinen sebze meyveler. Bizim coğrafyamız için en önemli sebze, insanlık tarihinin gidişatını değiştiren, insanların göçebelikten yarı göçebeliğe, belki artık yavaş yavaş yerleşik düzene geçmesinin sebebi olan buğday.
Buğday, evet. Buğdayın ana vatanı, her yerde yetişiyor buğday ama
Sonra yayılmış. İlk ticaret,
Anadolu olduğu söyleniyor. Ve zaten Anadolu'nun en güçlü antik çağdaki devletlerinden Hititler, buğdaycı diye bilinir. Yani ziraatçı diye bilinir. Ve onların bütün şeylerinde bu buğday figürünü kalıntılarında görmek mümkündür. Evet, sizin dediğiniz gibi şeylerde sorarlar. Fatih Sultan Mehmet domates yedi mi?
Patates yedi mi
gibi şeyler sorar. Bunlar yanıltmacı sorulardır. Yemedi çünkü Amerika'nın keşfinde vardı. Merlin diye bir film oynuyordu. Baktım domates yiyorlar orada. Halbuki domates o zaman gelmemişti. Yapımcı ya komiklik olsun diye yaptı veya bunu bilmiyordu. Yani domates yok.
Eski Türk filmlerinde de öyle.
Evet.
Değil mi? Bakarsınız, evet, elinde işte ya da domates doğrar mesela halbuki.
Halbuki bizim domatesle tanışmamız, patatesle tanışmamız Amerika'nın keşfinden sonra. Mısır'la tanışmamız, Mısır da öyle.
Amerika'nın keşfiyle hayatımıza katılanlar çok enteresan. İşte domates en çok bildiğimiz, şimdi dünyada en çok tarımı yapılan, evet, en çok çeşidi olan sebzeymiş.
En domates. Sevilmeyen.
Ya neydi aslında bu arada?
Şimdi bir de şöyle bir onu şunu söyleyelim. Bir canlının meyvesi var, çiçeği var, kökü var. Mesela havuç bir kök. Karnabahar bir çiçek. Brokoli bir çiçek aslında. Lahana bir yaprak. Kıvırcık, ıspanak bir sebze değil, bir yapraktır. Domates bir meyvedir, salatalık bir
bezelye
meyvedir,
bir tohumdur.
Bezelye bir meyvedir veya tohumdur, hı-hı, evet. Yani öbür, yani insanlar buna hatta bir ara domates meyve miydi, sebze miydi diye münakaşa edilmiş. Evet. Çünkü sebzeyle meyvanın gümrük vergisi farklı.
Arasındaki biyolojik fark nedir? Mesela biber için de aynısı geçerli.
Şekil olarak şey.
Çiçekle çoğalanlara meyve,
meyve diyorlar. Evet. Meyve diyorlar evet. Şimdi
bu, Güney Amerika'nın batı kıyılarından yayılmış.
Avrupa'ya ilk geldiği zaman muazzam reaksiyon gördü domates.
Zehirli
zannedildi. Haklılardı. Çünkü yeşil domates bazı alerjen komplikasyonlara sebebiyet veriyor.
Bir de
karantina, hatta zararlı derler yeşil domatese.
Karantina dönemini beklerken evet. bozulduğu için
çok
domatesler
çabuk bozuluyor tabii.
Kendi ülkelerine girdiğinde işte Christoph Kolomb'la beraber ya da sonrasında geldiğinde bozulanları yedikleri için zehirlenenler de
tabii,
olmuş
doğru,
olabilir.
Doğru. Yani ama fanatik domates düşmanları tanıdık. Mesela rahmetli psikiyatr Ayhan Songar Bey fanatik bir domates
düşmanıydı. Fanatik yani, sevmeyebilirsiniz de söyleyemedim bile. Niye düşmanlık ediyorsunuz?
Hayır, böyle mesela konuşurken domatese laf geldiği zaman hemen domatesin çok zararlı olduğunu, domatesin yenmemesi gerektiğini kendince ilmi delillerle izah ederdi. Hatta evlenirken hanımına ne demiş biliyor musunuz? Bu eve domates girmez, bu evde domates yenmez. Bunu kabul ediyorsan benimle evlen. Evet. Bunu kendi anlattı. Yani başka hiçbir şey söylememiş hanımına.
Ama çok enteresan. Böyle bir baskı yapması da onun meslek erbabı
işte,
olduğu düşünülürse.
İşte fanatik olduğunu gösteriyor. Evet. Yani ben dayanamıyorum. Yani bazı şeyleri anmaya dayanamaz. Rahmetli Ayhan Songar da böyleydi. Ben de hayretle sonra baktım. Tabii o domatesin ilmi olarak faydalı olmadığını hatta zararlı olduğu işte anlatırdı. Ne kadar doğru bilemem. Sonra bu domatesin vaktiyle Avrupa'da zehirli olduğunun konuşulduğunu, memlekete sokulmadığını, yasaklandığını duyunca dedim Ayhan Bey
tezini destekli.
Ama tabii dediğiniz gibi sizin her şeyin bir sebebi var. Mantar mesela ne derseniz deyin artık ona eski İstanbul'un Türkiye'nin temel gıdalarından birisidir. Çünkü çok kolay bulunan kolesterolsüz bir proteindir mantar. Fakat aynı zamanda çok tehlikelidir. Eski İstanbul hanımları evlerine sokmazlardı.
Zehirlenme
tehlikesi var diye. Evet köylüler bunu iyi biliyorlar ama ya olmazsa ve mantardan zehirlenen insanlar yakın zamanda bile var.
Peki şimdi öyle enteresan ki dünyada şu anda tarımı en çok yapılan sebze mısır.
Evet.
Ve mısır Kolomb'un ilk seyahatinde.
Benim bildiğim çabuk olduğu için ve dayanıklı olduğu için.
Ve tabii şöyle hem o var hem de GDO'suyla oynanarak üretim birim alandan elde edilen maliyet arttığı
evet.
için birim alandan elde
Anladım.
Edilen ürün arttığı için böyle bir skor çıkıyor ortaya. Ama diğer taraftan baktığınızda bugün işte Karadeniz'den bahsediyoruz bizim için. Mısırın yetiştiği ve artık neredeyse kültüre damgasını vurduğu
evet,
bir yer.
Evet.
Halbuki Mısır'ın ana vatanı yine Amerika ve Christoph
evet.
Kolomb'un Haiti'de ilk seyahati sırasında beraberinde
getirdiği şeylerden ve eski dünyada çok tutulmuş dediğim gibi kolay yetiştiği için. Şimdi bazı şeyler kolay yetişiyor. Mesela aynı şey patates için de caridir. Bugün Türkiye'de patatesi herkes Anadolu'nun yerlisi zannediyor. Halbuki patates Amerika'dan
evet.
geldi. Ve çok randımanlı bir sebze veya meyve her neyse. Çünkü dayanıyor, mukavemet ediyor ve pek çok sıkıntılı zamanları atlatmaya vesile oluyor. Bu sebeple mesela İrlanda'da kıtlık olduğu zaman orada patates ziraatini arttırdılar. Hı hı. Anadolu'ya Sultan Abdülmecit zamanında geldi patates. Ondan önce Anadolu'da patates bilinmezdi. Ve Anadolu'da da bir açlık tehlikesi oldu. Anadolu'da açlık şöyle oluyor. Kış oluyor, yollar kapanıyor. Zahire sevkiyatı yapılamıyor belli yerlere. Hı hı. Açlık oluyor. Bu açlık sebebiyle Sultan Mecid ve Sultan Aziz zamanında patates ziraatini Anadolu'da yaydılar ve Avrupa'dan mütehassıslar getirdiler. İki çeşit mütehassıs geldi. Bunlardan bir kısmı Fransa ve İngiltere'den, bir kısmı Almanya'dan geldi. Fransa ve İngiltere'den gelen mütehassıslar Anadolu'da patates ziraatini yaygınlaştırdılar ve buna patates denildi. Alman ziraatçilerin yaydığı yerlerde de patatese kartal derler Anadolu'da. Anadolu'nun bazı yerlerinde, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz'de patatesin adı kartoldur. Kartoffel, Almanca patates demektir. Yani ben sonra araştırdım, hakikaten Alman ziraat mühendisleri gelmiş. Orada ziraat...
Onun ağzından duydukları
evet,
için.
Evet, halka enteresan bir şey. Ve patates...
Peki bizim de buna patates dememiz de enteresan.
Evet, onlar biz işte şeyden öğrendiler.
Fransızlardan.
Fransızlardan öğrendiler patates veya batata diyorlar. Bu enteresan seyahatler. Fakat bu... meyvelerin ve sebzelerin seyahatinde çok enteresan insanlar rol oynamış. Mesela Büyük İskender'i anmak lazım. Büyük İskender pek çok meyvanın ve sebzenin Orta Asya'dan, Çin'den Orta Doğu'ya gelmesi, mesela elma, armut aslında Orta Asya kaynaklıdır ama Anadolu'da çok yetişmiştir.
Bir Türk, aslında bir Türk meyvesiymiş armut ama
Orta Asya'da. Ve bizim kültürümüzün en yaygın meyvesidir. Elma ve armut Türk kültüründe, hikayelerde, masallarda, manilerde hepsinde bu elma ve armut birinci rolü oynar. Her manide, her türküde bir meyve sebze var. Sebze yoksa meyve var. Kirazdan tutun bademe kadar hepsinin türküsü, manisi var kültürde. Demek ne kadar yer etmiş. Büyük İskender enteresan bir adam. Genç yaşta ta Makedonya'dan kalk, Orta Asya'nın işlerine kadar git.
Konuşacağız bir gün onu.
Ve geri dönerken yolda öl. Fakat izi, tarihteki izi çok. Bir kere Helenizm diye bir kültür meydana getirdi. Hı hı. Ve pek çok sebzenin, meyvanın Çin'den, Orta Asya'dan ve İran'dan Orta Asya, Doğu'ya, oradan Avrupa'ya geçişine vesile oldu.
Özellikle de Mısır şu anda, evet, o verimli topraklarda, evet, yetiştirilen, evet, pek çok şeyde onun eseri var. Kısa bir ara diyelim efendim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Nuray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İnsandan daha çok gezmiş sebzeler, öyle görünüyor.
Öyle oldu, öyle oldu. Evet, Büyük İskender'in mesela şeftaliyi Çin'den o getirdi, kayısıyı o getirdi. İran ve Çin mahreçlidir. Hatta İran elması derlerdi şeftaliye. Orta Doğu'ya getirdi. Orta Doğu iklimi müsait olduğu için ziraati de elbi, bilhassa Mısır, Mezopotamya'yı kastediyorum Orta Doğu derken ve Akdeniz kıyıları İskender'in en çok hakim olduğu yerler. İskender buralara dönemedi, Orak'ta öldü ama yani adamları döndüler ve bu getirdiği meyve sebzeler bütün Orta Doğu'ya, Akdeniz'e yayıldı. Meyvanın merkezi Akdeniz'dir, kim ne derse desin. Yani en çok meyve Akdeniz. Niçin? Akdeniz bir, suyu bol, iklimi müsait, insanı çok, arazisi çok ve meyveyi ihraç edebilecek, satabilecek imkanlara sahip, limanlara sahip. Bu sebeple Akdeniz tarihte her zaman meyvanın, sebzenin, her çeşit meyve ve sebzenin daha doğrusu bilindiği, yendiği ve sevildiği bir yer olmuş.
Bir de denemelere açık bir yer. Yani tabii. Bir şey yapıyorsunuz ya da bir şey getiriyorsunuz, beğenip ya da risk alıp deneyebiliyor insanlar. Evet.
Dünyanın en eski meyvelerinden birisi olan üzüm. O dünyanın her yerinde var. Her yerinde var. Ama en güzelleri gene Orta Doğu'da yetişiyor. Zeytin. Orta Doğu'da yetişiyor. İncir.
Bunlar aynı zamanda o dönemin ticaretini şekillendiren,
evet, şekillendi,
sebze
zeytin
meyveler.
Zeytin ve zeytinyağını düşünün.
Yani, İncir şimdi mesela bakıyorsunuz. Evet. Çok fazla yani meyve gibi görüyoruz ama o zaman incir işte kraliyet ailesine sunulacak kadar kıymetli bir meyve.
İncir çok zor yetiştiği için, çok zor muhafaza edildiği için çok pahalı ve çok faydalı bir meyve olduğu söyleniyor. Güzel bir meyve hakikaten ve çok fazla yerde yetişmiyor. Nazlı bir meyve. Ağacı değil ama kendi nazlı. Onun için bu Orta Doğu onun merkezi olmuş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de incire ve zeytine yemin edilir. Hazreti İsa'dan bahsedildik. Yani Hazreti Musa'dan bahsedildik. Hep geçen zeytindir, incirdir.
Değil, bazıları Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Bazı sebzeler.
7 tane meyve geçer, 8 tane sebze geçer Kur'an-ı Kerim'de. 7 tane meyve, işte üzüm geçer, hurma geçer, incir geçer, kiraz geçer ve muz geçer. Muz enteresan. Muz ta Malaya tarafından, Endonezya tarafının meyvesidir. O da Büyük İskender zamanında bu taraflara getirilmiş. Ve Orta Doğu'da çok yetişmiş. Orta Doğu'yu sevmiş. Biz Orta Doğu diyoruz, bazıları kızıyor ama ne yapalım yani, işte buraya Orta Doğu diyorlar yani. İngilizler buraya Middle East, Orta Doğu demiş. Biz de Orta Doğu diyor. Bizim için Orta Doğu değil burası, Güney.
Ama haritayı öyle çizmişler.
Ama haritayı öyle çizmiş, ne yapalım yani, bazı şeyi de üstelemenin manası yok. Orta Doğu'ya getirmiş ve burada çok tutulmuş muz. Muz da çok randımanlı, bilhassa alimler ve dervişler çünkü tok tutuyor. Yani İmam Malik mesela günde bir tane muz yermiş. Sonra ben bazılarıyla konuştum, evet dedi, muz bir insanı çok
bir
çeşitli yönden alıştırırsanız kendinizi, aslında günde bir badem de bir insana yeter. Alıştırma meselesi, biliyorsunuz yemek biraz alışma meselesidir. Etiyopya'ya gelmiş, Habeşistan'a, oradan Arap ülkelerine gelmiş. Haçlıların çok büyük rolü var. Yahudiler dünyaya dağıldılar ya, bu Arzi Kenan elinden dağılırken burada bilinen pek çok meyveyi ve sebzeyi, ki Büyük İskender zamanında gelmişti, bunları gittikleri yere götürdüler. Yani Yahudiler muazzam bir meyve sebze dağıtıcısı, toptancısı rolü oynamıştı. Fas'tan Hindistan'a kadar Yahudiler dağıldı.
Avrupa'da ticaret yap, uğraştıkları,
evet,
için.
Avrupa'da hiç meyve yoktu.
Hiç.
Hiç. Böğürtlen, hatırladığım kadarıyla.
Orman meyveleri, vahşi
orman
meyveler.
Orman çileği var. Bir de erik, yabani erik vardı. Başka hiçbir meyve yoktu. Hepsi Haçlı seferleri zamanında Anadolu'dan geldi. Orta Doğu'dan geldi, Levant'tan geldi. Mısır, Kuzey Afrika, ama daha çok Levant'tan geldi.
Şöyle bir bilgi var.
Mısır, portakal, limon, bilhassa limon, narenciye o tarihte geldi.
Avrupa'nın toplamında bütün ülkelerindeki bitki sayısı Türkiye'deki bitki sayısından, endemik bitki sayısından azmış. Bütün ülkeleri bir kıta olarak düşünün.
Onu ben laleyi çalışırken görmüştüm. Lalenin ana vatanı Anadolu'dur biliyorsunuz. Yani Avrupa bu cihetle çok fakir. Yani çiçek, bitki, meyve cihetiyle Anadolu'dan bile fakir. Anadolu küçük. Anadolu dediğimiz Ege Denizi ile Marmara Denizi ile Fırat Nehri arası da. Fırat Nehri'nin doğusu Anadolu sayılmıyor. Biz şimdi Anadolu diyoruz ama o coğrafi olarak değil. Ona Mezopotamya dahildir. Fırat'a kadar olan Mezopotamya dahildir. Buralarda çok muazzam bir bitki. Fakat zaman içinde Anadolu'daki kuraklıklar bu şeylerin çoğunun sayısını endemik azaltmış ve kaybetmiş. Kaybolma
sebebi olmuş. Biz de kıymetini
bilememiş. Biz de malum hala öyle. Anadolu Türkiye tarımda ve hayvancılıkta bir numara olması gereken ve başka hiçbir şeyle uğraşmayıp Hollanda gibi tarımda hayvancılıkla uğraşması gereken bir memleketken sanayi yapacağız diye bütün tarım ve hayvancılığı öldürdük. Sanayide de muvaffak olamadık. Çünkü sanayi için pazar lazım. Sizin pazarınız buna yeterli değil. O zaman boşa yaptınız sanayi. Türkiye böyle bir maalesef yanlış politikayla bunu insanlar Bursa'nın o güzelim ovasına baktıkları zaman görebilirler.
Evet.
Yapacak fabrika, yapacak bina, yapacak yer yokmuş gibi.
Çocukken şeftali bahçelerinin arasından girerdik Bursa'ya.
Evet.
Şimdi?
Şimdi şeftaliyi bulamazsınız Bursa'da. Muhtemelen dışarıdan geliyor. Bursa şeftalisi hayal oldu. Bursa kestanesi hayal oldu. Kestanenin de vatanı da Balkanlardır. Dağlık yeri sever malum. Onlar da şimdi hayal oldu. Yani yediğiniz kestanenin de tadını bulamıyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Yani yediğiniz meyvanın, sebzenin tadını bulamıyorsunuz. Tüccarların çok. Şimdi Büyük İskender'in çok rolü var. Haçlı seferlerinin çok rolü var. Yahudilerin çok rolü var. Kolomb götürdü ve getirdi. Hı hı. Onu zaten en son söyleyeceğiz. Bir de tüccarların çok rolü var. Mesela şimdi biz portakala portakal diyoruz. Portakalın vatanı Asya, Güney Asya, tropik bir meyve. Bu arada Büyük İskender veya ondan sonraki zamanlarda Orta Doğu'ya geldi. Ve Levant, Yafa portakalı çok meşhurdu biliyorsunuz. Akdeniz'de Finike portakalı. Bu mıntıkanın meyvesidir
portakal. Yafa, Yafa deseniz kimse bilmez.
Bilmez, evet. Tel Aviv'in yakında Yafa vardı. Kabukları kalın. Lezzeti fena değildir. Fakat niçin o alınır biliyor musunuz? Bir kere dayanıklıdır. İkincisi portakal da mevsim mevsimdir. Her mevsimde bir portakal çıkar. Finike'nin ayrı mevsim var. Washington denilenin ayrı bir mevsim var. Yafa'nın, Valencia'nın ayrı bir mevsim var. O mevsimlerde çıktığı için portakal uzun sürer.
Kesintisiz.
Kesintisiz. Her birinin ayrı hususiyeti vardır. Reçel mi yapacaksınız? Portakaldan yapılmaz. Kabuğundan yapılır. Kabuğun. Yafa'dan yapacaksınız. Hmm. Lezzetli olanı Finike'dir. Yani her birinin kendine göre. Valencia'da sizi avutur. Portakal mevsiminin sonunda Valencia çıkar. Hadi dersiniz ya. Portakal
bitmeden.
Seviyorsanız onu yersiniz. Buradan Portekizlilerle Hollandalılar tüccarlar ya, Orta Doğu'dan portakalı Avrupa'ya götürdüler. Portekizlilerin götürdüğüne portakal dendi.
Hmm.
Çünkü onlar Portolular, portakal oradan gelir. Biz oradan öğrendiğimiz için onu portakal diyoruz.
Hmm.
Ama Hollandalıların götürdüğüne Arapların verdiği turunç, narenci isminden dolayı orange dendi. Orange. Hollanda'nın milli rengidir turuncu.
Evet.
Hanedanın adı da Orange Hanedanı'dır. Şu andaki kral hanedanının adı da Orange Hanedanı'dır. Portakal ticaretiyle zengin oldu Hollanda. Abartılı oldu tabii de. Yani çok portakal sattılar. Yeni dünyaya götürdüler. Biliyorsunuz Amerika'ya ilk gidenler Hollandalılardır. Ne İspanyollar ne Portekiz ne Amerikalı. İlk onlar gitti. Kolomb zamanında yerleşmek üzere. Kolomb pek çok meyveyi, sebzeyi yeni dünyaya götürdü. Yeni dünyadan da pek çok sebze meyve o ve ondan sonra Anadolu'ya geldi. Dünyaya geldi. Ananastan avokadoya kadar, mangoya kadar bunların hepsi tropikal meyvelerdir.
Şimdi,
patates, domates bir kısmı Amerika'dan, bir kısmı uzak doğudan Anadolu'ya, eski dünyaya geldi.
Bir iki tanesini anmadan geçmeyelim. Biri kabak, çok önemli. Biz çok seviyoruz.
Evet.
Yani nasıl bize ait olmayıp bu kadar çok sevdiğimiz bir şey. Diğeri yine bizim coğrafyamıza ait değil ama çok seviyoruz, kahve.
Evet.
Bir diğeri kakao, çikolata, bugün çikolata, çay.
Pirinç.
Çaydan siz gelmeden önce çaydan bahsettim. Yani bize başka ülkelerden gelmiş, üstelik semaveriyle beraber gelmiş.
Evet.
Ve hiç kimse bir Türkiye çay sana ait değil diyemez artık herhalde.
Çay çok enteresan bir bitkidir. Çin orijinli, bunda şüphe yok. Çinliler yapmışlar, içmişler, sevmişler, hala içip seviyorlar, onda şüphe yok. Fakat Türkler kadar Bir de belki İngilizler, ama Türkler bile bambaşka bir kültür unsuru yapmışlar. Kendi ülkelerinde ekilmiyor, biçilmiyor. Dışarıdan geliyor. Hindistan'dan ve Çin'den geliyor. Bunu hayatlarının merkezi yapmışlar. Dediğiniz Ruslardan da semaveri almışlar. Bunu adapte etmişler. Bakın Türkiye'de çok farklı sosyal sınıflar var. Bu sosyal sınıfların giyinmesinden tutun yemesine kadar farklıdır. Hepsinde ortak olan çaydır. Çay değişmez bir içecektir. Her sosyal sınıfta vardı. Bu çok enteresan bir şey. Kahve aynı şekilde, yani bize gelişi Habeşistan, Yemen tarafındandır. Yani orada da yetişiyor, başka yerde de yetişiyor. Şimdi mesela hayatımızdan yavaş yavaş çekildi. Yoğurt gibi, hoşaf gibi kahve de hayatımızdan çekildi. Artık evlere gittiğiniz zaman misafirliğe kahve ikram edilmiyor. Pek çok insan kahve içmiyor.
Size anlattım mı? Şöyle bir Trakya'ya doğru arabayla çıkalım dedik. Köyleri gezerek gidiyoruz, su alacağız. Böyle güzel bir su arıyoruz. Canımız kahve istedi. Bir sürü kahveye girdi. Bir sürü köye girdik. Eşim bir sürü kahvehaneye girdi. Dedi ki kahve yapsın. Çıkartacağım arabada, şurada içeceğiz gideceğiz. En az 6-7 tane köye girdik. Hiçbirinde kahvelerde kahve yok. Orolet var.
Adı kahve.
Orolet var. Orolet. Ama kahve yok. Sonra bir tanesine girdi eşim. Kahve var mı? İstiyor mu be ya?
Hadi zorla.
Abi istiyoruz demiş. Demiş ki şimdi bir sürü kahveye girdik. Hiçbirinde kahve yok. Zor be ya.
Evet
demiş.
Enteresan.
Zor diyor zor. Kahve yapmaya.
Halbuki kahveyi Rumeliler çok severdi. Tadını Rumeliler çıkardı. Düşünün ne hale gelmiş. Ben de Viyana'da Stefan Kilisesi'nin karşısına bir çok meşhur Viyana'nın çok meşhur bir kafesine girdim. Fakat ben çayı da kahveyi de çok severim. O anda canım çay istiyor, yemek yemişim. Çayı. İçeri girdim, çay istedim. Böyle mahalli kıyafetli garson baktı. Çay mı dedi. Evet dedim, kusura bakmayın, biliyorum buranın kahvesi meşhur. Viyana'nın kahvesi meşhur ama ben şu anda çay içmeliyim dedim. Neyse onların çayları biliyorsun, sallama çay. Getirdi, içti, içtik. Kifafı nefsettik. Sonra kahvemizi de içtik. Yani o dedi, sizinki de öyle olmuş. Maalesef kahve hayatımızdan çekildi. Pirinç anavatanı Çin'dir. Tartışılmaz. Fakat Türkler pirinci çok sevdiler. Bulgurun yerine koydular. Şu anda bulgur yiyen neredeyse kalmadı. Vaka şimdi biraz... Gıdasına dikkat edenler tekrar bulgura döndü ama köylerden bile çekildi. Pirinç onun yerine geçti. Bizim neredeyse ana gıdamız oldu. Pilavsız sofraya oturmayan insanlar yakın zamana kadar
öyle
vardı.
Öyle mi? Benim babam yakın hala da böyle mesela yemekte pilav olmasın, yok mu bir taze pilav diye
sorar. Evet
de
sorar. Aynen öyle. Kabak dediğiniz gibi hem tatlısı hem yemeği, yani bazıları burun kıvırsa da biraz hafif bir şeydir. Çok tutulmuş. Bu enteresan bir şeydir. Yani sizin şeyiniz olmasa bile, ana vatanınızın mahsulü olmasa bile çok tutulmuş.
Acı biber.
Acı biber, evet. Bibersiz oturmuyor insanlar. Evet. Biber öyle. Biber de bizim şeyimizin
yani bize ait değilmiş gibi görünüyor ama.
Bibersiz biber... yemek yapmazlardı eskiden. Şimdi yemek pişirme şeyi değişti ama eskiden sulu yemeklere mutlaka biber konurdu.
Evet, kırmızı biber.
Kırmızı biber konurdu, yeşil biber konurdu.
Ki bize de gelişi çok yakın, yani çok da böyle eski bir tarih değil.
Çok eski değil. Hayır. Patlıcan da bize çok eski değil. Patlıcan halbuki Orta Doğu'da
evet,
çok eski
Orta
olduğu
Doğu'nun
halde.
Çok
bize bilmem. Patlıcanın girişi çok eski değil. Anadolu yani çok eski değil derken birkaç yüz senedir ama yine yeni sayılıyor. Eski halbuki tarif, Anadolu'da ekilebiliyor.
Eski tariflere baktığımızda ne kullanıldığını görüyoruz aslında
evet,
daha
evet.
çok. Yani bizim şimdi sofralarımızdan, yemeklerimizden eksilttiğimiz meyveler... Ve maalesef giderek daha az kullandığımız baharatlar
evet.
o zaman vazgeçilmezmiş yemekler için.
Evet aynen öyle. Yani mercimek mesela bir bakliyat çok yaygınken şimdi mesela o kadar eskisi kadar kullanılmıyor. Yani bu demek ki yemek kültürü dair ayva mesela kültürümüze ayvayı yemekti çok fazla tüketilmiyor artık. Hatta eskiden derlerdi hamile kadına 7-8 tane yedirin çocuğu güzel olur derlerdi. Ayva ferahlık verir insana. Yani yiyebilirseniz eğer yemesi zor.
İyi bir ayvaysa eğer.
İyi bir ayvaysa da yenir. Evet. İnsana ferahlık verir. Kabak da öyledir. Kabak yemeğini bu kadar tercih etmelerinin sebebini ben anladım. Kabak yediğiniz zaman bir ferahlama duyuyorsunuz. Aynısını ayvada da duyuyorsunuz. Yani ikisinde enteresandır. Yani bir yiyecekte böyle bir şey olabilir mi? Oluyor.
Bazen de birilerinin yemiş olması bize önderlik ediyor. Mesela evet. bakıyoruz işte hurma için öyle, çörek otu için öyle, işte kabak için öyle. Peygamber Efendimiz'in sevdiği sebzeler, meyveler diye de
tabii,
sofraya daha çok getirenler.
Tabii bizim
var.
Kültürümüzde tabii Hazreti Peygamber'in sevdiği yiyecekler var. Tabii o zamanın imkanları, kültürüyle yemişler ama zannedilenin çok hilafına çok geniş bir mesela semiz otu Hazreti Peygamber bilmiş ve yemiş. İnsanlar mesela ıspanağı duymadık ama semiz otunu Hazreti Peygamber yediğini biliyor.
Kabak
kabak yemiş. Kabağı sevmiş, övmüş. son yediği yemekte yemek kabak yemeğiydi. Onu övmüş. Ondan sonra mercimek yemiş. Mercimek çorbası yemiş. Hurma zaten biliyorsunuz. Yemiş. Meyveler hususunda mesela tabii ki portakal o zaman yani mandalina gibi bir şey duymadık yediğine dair. Ama meyveler hususunda bazı şeyleri var. Bir kere meyve ağacı dikilmesi hususunda tavsiyeleri var. Kıyamet kopacak olsa, elinizde meyve ağacı olsa mutlaka dikin. Meyve ağacı dikmek kadar hayırlı bir iş yoktur. Hmm. Ondan hayvanlar, insanlar istifade ettiği müddetçe hiçbir şey olmaz. Meyvesi olmasa gölgesinde otursa o bile kârdır. Bir teşvik olmuş. Hatta meyve yeme için ayrı bir kültür var. Mesela Hazreti Peygamber'in sünnetinde meyve yemekten önce yeniyor.
Hmm.
Şimdi onu tavsiye ediyorlar. Hem işte açıcı olduğu için hem tadını daha iyi alındığı için vesaire. Kur'an-ı Kerim'de de meyve yemekten önce zikredilir. Cennettekiler meyveler ve yemeklerle nimetlendirilir. İki yerde meyve...
Bu aynı zamanda bir yemek yeme sırası bir...
Bu sırayı boşa boşa değil diyor İmam Gazali. Bu önce zikredilmesi boşa değil. Bir de Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Yemeği herkes önünden yemeli. Meyve böyle değil. Yani önündekini istemiyor olabilir. Mesela erik uzaktadır, eriği alabilir. O mümkündür. İrili ufaklı olabilir, farklı olabilir. Ona izin verilmiş.
Peki.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın Sabahlar.